Bugün ikinci kez aile tutumları için buluştuk. Aile tutumlarını konuşacağız yine. Geçen hafta bir başlangıç yapmıştık. Dört tane aile tutumunu ele almıştık. Hep olumsuzları konuşmuştuk. Olumsuz aile tutumları şudur budur anlat anlat bitirememiştik. O yüzden bu haftaya da sarkmıştık.
Evet, yani şöyle hep olumsuzları konuştuk şimdiye kadar. O yüzden olumsuzları konuşmaya devam edeceğiz.
Evet, önce bir tane daha var.
Yani olumsuzları çok seviyoruz. Biz yani olumsuz, olumsuzlar böyle bizim gözümüzün nuru diyeyim.
Onlar olmasa olumluları tarif etmek zorlaşır. Yani olumsuz tutumları uzun konuşuyoruz belki ama geçen hafta da söylemiştim. Sorunu konuşmak, çözümü konuşmaktan her zaman daha uzun sürer aslında. Çünkü hani sorunlu davranışları, sorunlu aile tutumlarını, yapılmaması gerekenleri tanımlamak için daha çok vakit harcıyoruz. Çünkü psikoloji de eğitim de dünyası da daha çok vakit harcamış. Beş farklı olumsuz tutum oluşturmuşlar, söylemişler. Biz de onları ele al bitiremedik yani. Bu haftaya da sarktı birazcık. Ama bugün müjdeyi verelim. En sonunda olumlu tutumdan bahsedeceğiz.
Tabii. Ona geçeceğiz mutlaka. O zaman izninle şu şekilde başlayabilir miyim ben?
Lütfen. Buyurunuz.
Şimdiye kadar teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz bu arada. Tamam. Alışkın değilim. Şimdi 28 yıl.
Hep naziksin sana karşı.
Bu kadar nezaket olmuyor şimdi. Bak bende bütün şey bitti. Bütün dikkat konsantre.
Hadi başla. Ne diyecektin? Nasıl başlamak istiyorsun?
Şimdi aşırı hoşgörülü tutumu konuştuk. Aşırı koruyucu tutumu konuştuk. Otoriteri konuştuk. Mükemmeliyetçiliği konuştuk. Şimdi de tutarsız aile tiplerini konuşacağız. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Senin fikrini alayım. İnsanlar, yani bilmiyorum, eğitimciler ya da psikologlar, psikolojik danışmanlar hariç diyebilir miyiz bilmiyorum. Bu benim görüşüm. Sen ne dersin? Düşünceni söyle lütfen. Hani bir aile aşırı koruyucuyken ne bileyim otoriter de olabiliyor. Ya da ne bileyim mükemmeliyetçiyken zaman zaman aşırı hoşgörülülüğe de kaçabiliyor. Şunu demek istiyorum özetle. Yani hiçbir aile sadece bunlardan biri değil.
Tabii ki.
Demek istediğim o. Yani bu bir karışım durumu, yani ortaya karışık vaziyeti. Ama genellikle bu tiplerden birisi her ailede, yani %60, %70 dolaylarında baskın oluyor tutumlarda. Lütfen söyle.
Şöyle Veysel Hocam, aslında yani işte tanımlamayı kolaylaştırmak için bu başlıklar oluşturulmuş. Hani aileler de kendi yaklaşımlarını ölçüp değerlendirebilsinler, biraz ölçüp biçebilsinler diye yapılmış aslında. Kolaylaştırıyor gerçekten, anlamayı kolaylaştırıyor. Ama dediğin gibi hiçbir tutum yani sabit, stabil değil. Yani işte bir aile her zaman için çocuğunu yetiştirdiği tüm dönem boyunca işte yıllar içerisinde hep hoşgörülü tutumu benimseyerek ya da hep baskıcı otoriter olarak geçirmiyor. Olumsuz tutumlar arasında bir geçiş söz konusu senin dediğin gibi. Ama aynı zamanda olumsuz tutumlardan sıyrılmaya çalışma mücadelesi de veriyor aile ve doğru yolu bulmak adına bir noktada olumlu tutuma da erişiyor. Yani ilk başta da söylemiştim tutumlar konusunda ilk giriş yaptığımızda geçen hafta. Yani bu tutumları dinlerken ya ben hangisiyim diye gözden geçirmek tabii ki iyi olur. Amaç da biraz o. Ama hangisiydim bir zamanlar? Hangisine benzer oluyorum bazen? Ortaya karışık bir harman mı yapıyorum yaklaşımımda çocuğa karşı diye de düşünülebilir. Yani dediğin gibi koruyucu tutumla özellikle aşırı hoşgörülü tutum birbiriyle çok böyle dirsek temasını seviyor. Bir ona geçişler oluyor. Bazen dediğin gibi koruyucu bazı aileler işte kantarın topuzunu kaçırıp biraz baskıcı otoriter de olabiliyorlar çocuğu korumak adına kural koyarken. Belki çıkış noktaları korumacı bir yaklaşım oluyor da zamanın bir noktasında çok baskıcı bir aileye dönüşüyorlar. Mükemmeliyetçi tutum genelde zaten baskıcı otoriter tutumla çok benzer. Birçok baskıcı otoriter aile aynı zamanda mükemmeliyetçilikten yapıyor bunu. O yüzden bunlar böyle birazcık böyle iç içe diyebiliriz yani. Şimdi tutarsız tutumu birazdan konuşacağız. Tutarsız tutum bazen aslında hepsine eşlik ediyor. Yani bütün bunları izleyen aileler tutarsızlığı da bir dönem yapıyorlar ya da beraber yapıyorlar yani.
Ya benim şahsen en sık karşılaştığım tiplerden birisi. Hatta tiplerden birisi en sık karşılaştığım aile türü. Şunu da eklememe izin ver. Burada şimdi birazdan olumlu aile tutumlarını konuşacağız. Ama şunu da herhalde söylesek yanlış söylemiş olmayız, öyle sanıyorum. Şimdi burada olumlu aile tutumu gösterenler bile zaman zaman, yani bu aileler bile zaman zaman otoriterliğe, aşırı koruyuculuğa, mükemmeliyetçiliğe, tutarsızlığa falan kaçabiliyor. Yani bu iş şimdi biz de bizzat yaşadığımız için daha net anladık. Bu iş böyle sürekli olumlu aile, işte güven veren, tutarlı, sevgi dolu, saygı içeren aile tutumu. %100 böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir
Yok, yok, evet.
açıklık yok. Her aile zaman zaman otoriter olabiliyor. Zaman zaman aşırı hoşgörülü, zaman zaman aşırı koruyucu olabiliyor. Öyle sanıyorum, bunu daha önce de belirtmiştik bir konuşmamızda. Öyle sanıyorum, çocuk burada baskın olan tutumun total içindeki yerine bakıyor.
Evet,
Anlatabildim mi demek
evet.
istediğim? Yani
Evet,
o
kesinlikle.
yüzden kaymalar olabiliyor ama o aile %70 oranında güven veren, sevgi dolu, tutarlı bir aile ise çocuk da ona göre büyüyor, yetişiyor. Ne bileyim
Kesinlikle.
işte ergen ve ardından yetişkin oluyor. Öyle sanıyorum.
Aynen. Ya geçen haftanın Z raporunu yazarken birlikte seninle değindik ya zaten hani aslında bu tutumlar birbiriyle geçirgen yani hem değişimler söz konusu
Tabii,
hem de hani bir
tabii.
yaklaşımı birisi bir süre uyguladı diye hemen panik yapıp da ben hep hoşgörülü bir aile
Evet.
yaklaşımında mıyım
Evet.
demesin demiştik hatırlarsan. Tutuma
Evet.
dönüşebilmesi için yani bu bir süreklilik arz etmeli. Çocuğu olumsuz etkilemeye başlamış olmalı. Yani ara ara hepimiz baskıcı davranabiliriz. Ara ara hepimiz yaşadığımız bir duruma döneme dair bir korumacılık geliştirebiliriz, kaygılanabiliriz ve kaygılı bir tutum sergileyebiliriz. Bazı zamanlarda hepimizin hakikaten hani hoşgörülü olmak zorunda olduğu çocuğun özel durumundan dolayı, kendi ailemizin durumundan dolayı hoşgörü gösterdiği durumlar olabilir. Tutarsızlığın iki boyutu var aslında. Hani bir kendi içinde bir tutarsızlık da yaşayabiliyor anne babalar. Yani bir annenin ya da babanın kendi davranışları içerisinde çocuğa bazen bazı gün farklı, bazı gün başka türlü davranmasına diyoruz. Bazen de kendi aralarındaki ilişkideki tutarsızlıktan bahsediyoruz. Yani anne başka davranırken babanın başka davranması yine bir tutarsızlık örneği oluyor. Hem kendi içindeki tutarsızlıkta hem eşler arası tutarsızlıkta tabii ki çocuğu kafasını karıştırıyor her şeyden önce. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyi ne kadar yapması gerektiğini anlam veremiyor. Çünkü hani aldığı mesajlar hep ikili ve karmaşık oluyor aslında. Biraz da şeye de dönüşüyor tabii. Hani çocuk bakıyor annesine ve babasına. Bazen bunu yaptığında kızıyorlar, hayır diyorlar. Bazen de gülüyorlar ve evet diyorlar. Demek ki bu davranış o kadar kötü değil. Sadece onların durumuna göre, onların moduna göre değişiyor diye düşünebiliyorlar. Bu durumda da çocuğun aldığı mesaj bu kadar ikili olunca o da ikili oynamaya başlayabiliyor. Çünkü çok uyanıklar biliyorsunuz. Şeye dönüştürüyorlar. Yani ben de duruma göre davranayım. Kimden neyi alabilirsem, koparabilirsem ona daha çok yanaşayım. Biraz da bu anlamda biraz çıkarcılıkları gelişiyor. Biraz Veysel geldi orada galiba. Tamam, gelecekmiş. Yani biraz bu çıkarcılıktan kastım bir çocuk çıkarcılığı şeklinde aslında. Yani tabii ki bir yetişkinin gösterdiği gibi değil ama hani biraz yalanlara başvurmalar başlayabiliyor daha fazla. Zaten çocukta bir miktar hani yalan söyleme davranışı olabilir. Biz hatta onların yaptıkları, onların söyledikleri yalan durumuna çok da böyle adını yalan koyarak bakmıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki hani daha fazla gerçeği gizleme, daha fazla gerçeği çarpıtma, istediklerine ulaşabilmek için anneye başka, babaya başka konuşma. Yani bizim tutarsızlığımız çocuğu da tutarsızlaştırıyor aslında. O yüzden de bu tüm şekillerine tutarsızlığın bir hayır diyoruz, bir karşı çıkıyoruz. Bazen de bu kendi içimizde gösterdiğimiz, yani bazı davranışa hayır deyip aynı davranışı ertesi gün evet dediğimiz zaman da davranışın ve hatta sonucundaki yaptırımın da içeriğinin anlamı bozuluyor. Hani çocuk bilemiyor, bu davranışı ben yapıyorum ama farklı uygulamalar görüyorum sonunda. Sürdüreyim mi, sürdürmeyeyim mi o konuda kararsızlıkları oluyor. O yüzden çocukları kararsızlığa, biraz çıkarcılığa, biraz yalan söyleme davranışına iten bir yaklaşım. bunları göstermek, bu doğrultuda davranmak. Eşler arası tutarsızlıkta da başka bir handikap var. Özellikle hani iyi polis, kötü polis gibi davranma durumu sıkıntı yaratıyor. Ha, galiba Veysel aramıza dönüyor arkadaşlar. Müjde.
Kaldığımız yerden devam edelim
Tamam. Ama ben
istersen.
sana şu parantez için şunu söyleyeyim. Sen yokken ben birazcık hani kendi bölümümde bir miktar şeyi söyledim. Hani tutarsız
Tamam.
tutumdan ne anladığımızı
Hadi.
ve neden çocuklar için önermediğimizi, hem eşler arası tutarsızlığın nasıl yansıdığını, hem de kişinin kendi içindeki tutarsızlığın çocuğa nasıl yansıdığını biraz
Evet.
anlattım. Bir miktar değindim ama sendeyiz şimdi.
Tamam. Az önce de söyledim. Gerçi duyulmamıştır büyük ihtimalle kesintiden dolayı. Tekrar edeyim. Bana yansıyan da tam olarak o senin söylediğin şekilde zaten. Çocuk aile üyelerinden birine kendini daha yakın hissediyor. Diğerini düşman belliyor. Deyim yerindeyse. Çünkü biri iyi polis, biri kötü polis konumuna oturuyor.
Tam
Anne
onu
babanın
söylüyordum. Tam
tutarsızlığı durumu.
sen tekrar aramıza döndüğünde tam da
Evet.
ondan bahsediyordum.
Tamam, süper. Bir de annenin ve babanın farklı zamanlarda kendi içlerinde yaşadıkları tutarsızlık var ki ben ona idrak yolları yetmezliği
Evet, bir gün öyle bir gün böyle olmaları, değil mi? Ben yine senden önce
Evet.
birazcık değindim bu kısmına da.
Çok iyi yapmışsın. Şimdi bu hangisi daha kötü onu bilemiyorum ama ya ikisi de birbirinden kötü, ikisi de birbirinden olumsuz
Tam birini
aslına
pratik biri
bakarsan.
diyelim yani,
Yani
evet.
tam olarak öyle, tam olarak öyle. Yani bir gün hayır dediğini diğer gün evet, bir gün evet dediğini diğer gün hayır. Yani şu tepki mesela çocukta yani sadece evet hayırdan oluşmuyor bu sözünü ettiğim tutarsızlık. Mesela şu cümle Gökçen Hocam, tamam yap Allah kahretsin yap. Cümlesi mesela.
Bezip at.
Şimdi bu cümle bile evet bu cümle bile kendi başına bir tutarsızlık barındırıyor. Şimdi ya yapsın mı yapmasın mı? Yapmasını istiyor musun istemiyor musun?
Sen aramızdan kısa süreli ayrıldığında da ben de hani bu tanımları yapıp sonra da şeyi de ekledim. Senin de tekrar duymanı isterim. Yani aslında böyle davranmak çocuğun da verdiği anlamı, hangi davranışın doğru olup yanlış olduğunu ayırt etmesinin de önüne geçmiş
Evet.
oluyor. Bir de
Evet, tabii ki.
kullanabileceğini de görüyor. Yani şimdi eğer bir takım hayırlar varsa ve bu hayırların arkasında çok duramıyorsa anne babalar, çocuk bunu bir savaş gibi görüyor gerçekten. Ben onları yeneceğim. Ben istediklerimi yapacağım.
Evet.
Yaptırana kadar da uğraşacağım gibi bir mücadelesi var. Eğer bu konuda işte
Çok doğru.
birlikte rol alınmazsa, beraber davranılmazsa, özellikle anne baba arası tutarsızlık çok hakim olursa, çocuk gerçekten kimden neyi alacağına göre hem çıkarcı davranabiliyor, hem yalan söyleme davranışları artabiliyor, gerçeği saptırıyor, kimin
Tabii,
iyiliğine
tabii.
göre, hem de yani şunu fark ediyor: ben onları yenerim. Yani ben bir şekilde dediğimi yaptırana kadar ısrarcı olur, inatçı olur. İşte annemden alamazsam babama gider, babamdan alamazsam anneannemi zorlarım ve elinde sonunda ben bu işi hallederim gibi düşünmeye başlıyor. Ben o yüzden
Evet.
velilere seminerlerde de, bireysel görüşmelerde de şeyi çok söylerdim, esprili bir dille. Valla çocuk eğitiminde, çocuğa yaklaşımda örgütlü bir mücadele gerekiyor arkadaş. Yani öyle
Kesinlikle.
tek başına tek tek cephelerde savaşmanın anlamı yok. Çocuk çünkü
Aynen.
işi gücü bu. Vakti bol, enerjisi bol.
Evet.
Hani aklı da bol maşallah hepsinin. O yüzden hani onlar sürekli
Kesinlikle.
üretiyor, sürekli planlıyor, sürekli hedeflerine ulaşmak için ve annelerin babaların koyduğu sınırları aslında aşmak için böyle bir mücadeleleri de var. O yüzden hani örgütlü bir mücadele olursa karşısında, anne baba veya işte anneanneler, babaanneler, dedeler vesaireler, artık hayata kimler karıştıysa hepsi birden söylenen şeyde aynı yaklaşmaya çalışırsa, tabii ki %100 bir aynılıktan bahsetmiyorum ama o asgari müşterekte uzlaşılmış bir aynılıkla yaklaşırlarsa ancak o zaman başarılı olabiliyorlar. Söyledikleri şeyi yaptırmakta veya çocuğu doğru
Evet.
yönlendirmekte.
Çok doğru, çok haklısın. Bir de neye yol açıyor biliyor musun? Benim okulda birebir gördüğüm, yaşadığım şeyler bunlar. Şimdi anne ya da baba ya da her ikisi birden kendi aralarında da tutarsız olduklarında, kendi içlerinde de tutarsız olduklarında çocuk bir şekilde kazanıyor hocam. Çocuk yani şimdi ben hep şu örneği veririm bazen velilerime. Hani Matrix'i bilirsin. Matrix'te Neo karakteri böyle her şeyi o Matrix'e girdiği anda her şeyi böyle yukarıdan aşağı akan sayılar şeklinde görür ya.
Evet.
Heh, çocuk tam olarak anne babayı o şekilde görüyor.
Dünyaya
Çözümlemiş.
geldiği anda değil mi?
Evet. Ya yukarıdan aşağı akıyor böyle tıkır tıkır tıkır tıkır
Evet.
tıkır tıkır tıkır akıyor. O bütün verileri almış,
Bozulmaları da alıyor.
toplamış.
Aynen.
Evet tabii ki. Yani şöyle yaparsam annem cepte, bunu yaparsam babam karşı çıkabilir ama anneme şunu söyleyip annemi yanıma çekersem babam da ikna olur
Evet.
vesaire. Bu tip konularda çocuklar zehir gibi.
Tabii.
Yani fazla hafife alıyoruz onları. Ve şunu yaşıyorum
Diyorum
ben.
ya, asla olmasınlar.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu durum, bu tutarsız durum genellikle çocuğun kazanmasına ve çocuğun her ortamda her şeyi istediği şekilde yapabileceği algısına yol açıyor.
Evet.
Ve o çocuk dönüyor, dolaşıyor, bana geliyor.
İlkokula geldi
Bana...
miydi?
Aynen. Bana geliyor. Gelince ben tabii duvarım. Ben yer miyim?
Net bir
Yani
biçimde
annesi.
kararlı Veysel
Tabii
Hocam.
ben annesi değilim. Tabii annesi değilim, babası değilim. Bana sökmez. Bir şekilde o davranışları benimleyken de gösteriyor. Ama olmuyor. Şimdi eninde sonunda gerek benim kurallarım, benim sınırlarım, gerek akranlarının kuralları ve sınırları o çocuğa bir şekilde çekidüzen veriyor. Ama daha önceki durumlarda da söyledik ya bunu. Bu zahmetli bir süreç.
Evet.
Yıpratıcı bir
Evet.
süreç. Yani çocuğu yıpratıyor. Ben sürekli aileyi aramak zorunda kalıyorum. Onları devreye sokmaya çalışıyorum. Çünkü bizim yürüttüğümüz süreç annesiz babasız olmaz. Özetle bu tutarsızlık zaman zaman ailede otoriterliğe yol açıyor. Otoriter davranışlar, ailenin çocuğa yönelttiği otoriter davranışlar, kural koyma, çocuğa kural koyma ve sınır çizme konusunda çıtayı çok yükseltiyor. Çok. Gerçekten çok yükseltiyor. Dolayısıyla benim sıradan kurallarım ve sınırlarım o çocuğa sökmez oluyor.
Evet.
Ben de aynı oranda sertleşmek zorunda kalıyorum.
Daha fazlasını yapmak
Anlatabiliyor
zorundasın.
muyum? Tabii aynen öyle. Ya bana yansıması özetle bu Gökçen Hocam.
Evet. Yani dediklerinden şunu da anlıyorum. Yani aslında ilkokula kadar bu konularda eğer bir tutum karmaşası çok devam etmişse, bilhassa tutarsız tutumda çocuk çok büyümüşse ilkokulda aslında çok yine ciddi bir duvarla da karşılaşıyor. Yani ilkokula kadar
Karşılaşıyor,
devam
karşılaşıyor.
ediyor.
Doğru, tabii.
Aynen öyle.
Evet,
Yani bir yandan da şu da
tabii.
var tabii ki, hani bunu da hep böyle belirtmek isterim şeylerde, bu tarz konuşmalarda. Yani iki evlenmiş insanın her konuda hemfikir olmasını nasıl beklemiyorsak, nasıl ki birbirimizden
Evet.
farklılıklarla evleniyorsak, bir araya geliyorsak, çocuk yaptıktan sonra da bu çocuğa karşı tutumda, davranışta birebir aynı olmamız, çok benzememiz söz konusu değil tabii ki. Yani nasıl ki
Evet.
hani damak zevklerimizden hoşlandığımız işte içeriklere, dizilere, onlara, bunlara kadar hoşlandığımız ilgi alanlarımıza kadar bir farklılığımız varsa, bu konuda da, yani çocuk tutumu, çocuğa davranış konusunda da muhakkak farklılıklarımız olacak. Yani bu tutarlılık derken ya da bu tutarsız tutum kötü derken, her konuda hemfikir davranmayı, böyle bir örnek gibi olmayı da kastetmiyoruz aslında. Ama şunu
Tabii,
aslında
tabii.
daha somutlaştırarak söylemem gerekirse, şunu aslında kastediyorum. Mümkün mertebe anne baba bu farklılıklarını kendi aralarında konuşup, belli bir potada eritip, birbirlerinden çok farklı olan noktaları biraz törpüleyip, özellikle sınır koyma konularında neye hayır diyeceğiz, neye evet diyeceğiz konularında ağız birliğine varabilirlerse, işte tutarlılık bu oluyor
Evet.
zaten. Yoksa
Evet.
bazen bazısının yaklaşımı daha farklı, diğerininki bazen biraz daha farklı olabilir. Daha yumuşak, daha net, daha ilgili, işte hastalandığında gösterilen ilgi, alaka daha farklı birbirinden olabilir. Ama özellikle sınır koymalarda ve söylenecek hayırlarda benzeşmeyi öneriyoruz. Yani bu tutarlılıktan beklentimiz daha çok bu aslında.
Soru var. Soruyu
Evet.
unutmayalım. Birazdan cevaplayalım. Evet, bayri sınırları. Okul
Ben
öncesi,
şu
okul
an
çağında
okuyorum.
çocuklar arası
İlkokul
sınırlar
arkadaşım
olmalı.
sevgili Bora Durmuş olduğundan gelen bir soru. Merhabalar diyeyim bu arada kendisine.
Öyle mi? O mu? O mu
Evet.
sormuş?
Evet, o sormuş. Evet ve hayır sınırları konusunda okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar arasında bir yaklaşım farkı olmalı mı? Yoksa tutarlı ebeveynler okul öncesi taktiklerini okul çağında da sanıyorum devamı gelecek. Şu anda da sürdürmeli mi herhalde? Herhalde öyle diyecektir Bora.
Evet, büyük ihtimalle onu söylemek istiyor.
Evet.
Cevaplayalım istersen.
Evet olur.
Sen söyle. Sen söyle. Tabii ki.
Aslında geçen haftaki tutumlar başlığımızın birinci bölümünde de değinmiştik buna. Yani okul öncesi çağ ve okul çağı diye çok keskin ayırmıyoruz zaten aslında. Hani başlayan bir yaklaşım özellikle okul öncesinde zaten okul çağında da genellikle devam ediyor. İster bu olumsuz bir tutum olsun,
Evet.
ister olumlu bir yaklaşım olsun. Çoğunlukla sürdürülüyor. Bazen de olumsuz tutumlar zaman içerisinde neyse ki bırakılıyor. O yüzden hani tabii ki bizim beklentimiz, bizim önerimiz yani daha çocuk 2-3 yaşlarındayken onun yaşına uygun ufak tefek sınır koymalara başlayarak bu sınır koymaların içeriğini işte daha önceki yaş programlarımızda anlatmıştık hangi yaşa ne denmeli, nasıl sınır konmalı diye. O sınırlar çerçevesinde biraz hayırlara başlayarak, biraz çocuğun neyi yapıp neyi yapamayacağını birlikte planlayarak, çocukla birlikte planlayarak bir şablon oluşturulmalı. Sonrasında da bu yaklaşım aslında devam etmeli okul çağında da. Yani çok keskin çizgilerle açıkçası ayırmıyoruz Boracığım öyle söyleyeyim. Ama tabii ki yaşa bağlı da farklı kurallar, farklı sınırlar var. Tutum da ayırmıyorum. Yani tutum birazdan tarif edeceğimiz olumlu tutumu mümkünse daha uzun soluklu göstermelerini istiyoruz ailelerin. Ama aslında sınırlar konusunda, hayırlar konusunda tabii ki okul öncesine konan sınırla okul çağında konan sınır bir olmamalı. Aynı olmamalı elbette. Farklılıklar barındırmalı. Böyle cevap verdim ama sen beni ne kadar duydun Veysel Hocam. Umarım
Yani
boşu
ya
bulmuştur.
Bora duymuştu, ben herhalde ben yine koptum galiba, öyle tahmin ediyorum.
O arada ben seni
Peki
geri aldım
bu
hemen. Kopmana izin vermedim. Elinden tuttum, kopardım, çıkardım.
ya ben de şu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi ya zaten bu bir böyle birbirini takip eden bir süreç. Yani okul öncesiyle okul çağı arasında çok ciddi bir çocuğun zihinsel gelişimi ve davranış gelişimi açısından çok ciddi bir devrim olmuyor. Yani
Evet.
mesela 2
Birbirini
yaşla 3
takip
yaş,
ediyor.
evet aynen çok doğru. 2 yaşla 3 yaş arasında deyim yerindeyse beyin gelişimi açısından, zihinsel gelişim açısından bir devrim yaşıyor çocuk. 2'den 3'e geçerken. Ama örneğin 5'ten 6'ya geçerken, örnek veriyorum, yani bu başka yaş aralığı da olabilir. 5'ten 6'ya geçerken 2-3 yaş arasındaki gibi bir devrim yok. Çocuk bilinçlenmiş, bilinçli bir çocuk olarak zaten devam ediyor. Aşağı yukarı ilkokula başladığında da aynı bilinçle geliyor. Eğer aile zaten ta yıllar öncesinden bu sürece bir şekilde başlamışsa, işte %70, hani oranlarsak, eğer oran verecek olursam %70, %80 oranında aşağı yukarı totalin içindeki kapladığı alanı söylüyorum. Böyle güven verici, tutarlı, sevgi dolu bir aile ortamı sunmuşsa eğer çocuğa, o çocuğa zaten ekstra bir acaba nasıl davranmalıyım? Yani okul öncesinde bunları yaptım ama okul çağında da bunları mı yapmalıyım acaba derdine düşmüyor aile. Düşmek zorunda
Evet.
kalmıyor.
Evet,
Çünkü
aynen.
bu birbirini devam ettiren, birbirini takip eden bir süreç. Ne demiş Bora?
Gördüğün gibi şu an ağzının payını alacağın şekilde açıklamış olurum Boracığım sağ olsun. Veysel Hocam
Evet.
soruyu kaynatmak için yayından kaçmamız gözünüzden kaçmadı. Neyse ki Gökçen
Evet,
Hocam gayet açık bir şekilde izah etti demiş canım. Evet ben zaten söylemiştim bunları.
sen söylemişsindir. Ağzına sağlık. Şimdi bilmeyen
Umut
arkadaşlara
alalı
da
tekrar
söyleyeyim.
olsun. Yeniden gelenlere de bir küçük tekrar olsun. Şuraya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Tutum başka bir şey.
Evet.
Sınırların içerikleri ve kural koyma kuralların içerikleri başka bir şey. Yani tabii ki tutum kendi içeriğinde kuralları barındırıyor. Yani kural koyarak sınırları nerede başlatıp nerede bitirdiğimiz, sevgimizin ne kadar gösterip bu sevginin içeriğini ne kadar çocuğa boğucu bir şekilde mi gösterdiğimiz veya tatmin edici şekilde mi veya az mı gösterdiğimize göre tutum kavramı belirleniyor. Tutum genel bir
Evet.
isim bu anlamda. O yüzden evet başlayan bir tutum 2-3 yaşlarında sonrasında da devam ettirilirse olumlu bir tutumsa özellikle ilkokul çağında da aynı tutum sürdürülmesi yeterli olacaktır. Ama sınır içerikleri ve kurallar farklılaşmalı. Yani birazdan olumlu tutumu konuşurken de söyleyeceğim zaten tekrar daha ayrıntılı. Sınırlar 2 yaşındaki çocukla 5 yaşındaki çocuğa aynı sınır ve aynı kural konmaz.
Tabii.
Da ilkokul çağında bazı kural anlayışlarımız, bazı hayırlarımızın nitelikleri değişmeli. Ama bu tutumumuzun değiştiği anlamına gelmiyor. Belki şimdi olumlu tutum konuşurken daha çok oturur bu kısımda.
Evet, şunu da ekleyeyim ben hemen. Gökçen. Gökçen dedim.
Farkındayım. Efendim Veysel Hocam.
Şunu da ekleyeyim ben hemen. Şimdi örneğin işte okul öncesi yaşı derken hangi yaştan söz ediyoruz? İşte 4 yaştan 5 yaştan söz ediyoruz. Aşağı yukarı 6 yaşta falan. 6-6. Nasıl?
2'si var, 3'ü var bunun, 4'ü var, 5'i var okul öncesi.
Tabii. Çok doğru. Ya hani okul öncesi derken ben hep şu şekilde algılıyorum. 1. sınıfa başlamadan önceki o 2 yıl. 4 yaş, 5 yaş olarak algılıyorum. Şunu...
Yok. Yanlış. O kadar sen anlattım ben sana okul öncesini.
sen de çok haklısın. Ama diyeceğim özetle şu. Doğru söylüyorsun. Yani okul öncesi derken tabii ki oraya sıkıştırmak çok saçma, çok anlamsız. Aslında şuna geleceğim. Demek istediğim şu. Şimdi o kadar yıl boyunca yanlış bir tutum gösterip bir anda okul çağında yani 6 yaşa çocuk 6 yaşa geldiğinde bir anda tutum değiştirirse tabii ki çok sert bir tepkiyle tavırla karşılaşıyor. Evet. Yani bu az önce de söyledin ya sen de söyledin ben de söyledim bu bir süreç. Eğer 5 yaşa gelip çocuk 5 yaşında anne baba ya biz ne yapmışız şimdiye kadar dedikten sonra 1. sınıfla birlikte tutum değiştirmeye çalışırlarsa hemen ani hızlı bir değişim beklemesinler.
Aynen. Öyle bir şey olmaz. O boyutta olmayacaktır.
Tabii yani bu nasıl ki anne baba çocuk doğduğunda onunla birlikte yaşamaya, onun ihtiyaçlarına vesaire bu tip durumlara uyum sağlıyorsa çocuğun da o zamana kadar alıştığı davranıştan ya da tutumdan, gördüğü tutumdan çıkıp diğer türlüsüne uyum sağlaması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yani özetle söylemek istediğim bu. Ama dediğin çok doğru yani okul öncesi dediğimiz şey evet 2 yaş, 3 yaş ta o dönemlerden başlıyor zaten aile tutumları. Çocuğa yansımaya, çocuktan ne bileyim aileye geri bildirimler gelmeye vesaire. Ama o ayrımın da süperdi onu da söylemem lazım. Çok doğru tutumla kurallar, sınırlar falan aynı şeyler değil bunları ayrı yerlere koymak lazım. Yani
örneğini vermiştim matematikteki büyüktür işareti. Tutum büyüktür, evet. Sınır ve kurallar yani. Tutum içeriyor onların
evet.
Hepsini.
Evet, ama hepsini içeriyor. Çok doğru.
Kurallar dışındaki şeyler de var. Yani parametreler evet. De var. Özellikle sevginin nasıl gösterildiği, ilginin nasıl gösterildiği, dozu, çocuğa karşı boğuculuğu veya azlığı belirliyor tutumların içeriğini. Hani bunları bir önceki programımıza da bakarlarsa merak edenler orada da açıklamıştık aslında biraz hani hoşgörülü tutumda mesela sevgi çok yoğun veriliyor, ilgi çok yoğun veriliyor ama sınır kural çok az. İşte mükemmelliğinçi tutumda da yani kurallar çok fazla, sevgi ve ilgi biraz az gösteriliyor çocuk şımarmasın diye gibi. Yani tutumların hepsinin bir kapsayıcısı ama tutumu dönüşmesi için işte bir süreklilik arz etmesi gerekiyor baştan beri dediğimiz gibi.
Evet, İstersen çok doğru. Kalan
süremizde de biraz şu bir tanecik, biricik olumlu tutumumuza da değinelim. Evet. Hani aslında işte bu kadar sorunları ve sıkıntılı davranışları tanımladık, tutumları tanımladık. Hı-hı. Birazcık da hani ne yapılabilir önerisini getirelim. Ne yapmak lazım? Aslında en doğru tutum nedir? Birlikte konuşmaya çalışalım.
Mutlaka çok önemli. Yani burada programın başında da vurguladın ya, vurguladık daha doğrusu. Yani şimdiye kadar olumsuz bir tutumla gelmiş olması bundan sonra da o şekilde devam edeceği ya da devam etmek zorunda kalacakları anlamına gelmiyor. Şey yapmasınlar, yani bunu gözlerinde büyütmesinler. Şimdiden sonra bile değişmeye başladıkları zaman sonuç alacaklar, bundan emin olsunlar. Çünkü çocukların şöyle bir güzel tarafı var, her türlü olumlu ya da olumsuz her türlü duruma bizden çok daha rahat adapte olabilirler.
Aynen
O
öyle.
yüzden hemen karalar bağlamasınlar. Bu işin çözümü var hocam. Evet, sendeyiz.
Evet.
Dinleyelim.
Yani son tutum olarak hep bahsederiz seminerlerde falan da, çünkü hakikaten hani böyle bunların hepsinin bahsedilen olumsuz tutumların yapılmadığı bir durumdur. O yüzden de önce olumsuzları tanımlarız. İşte aslında bunların olmadığı yerdir olumlu deriz. Bütün bunlara ara sıra kapılmış bile olsak, bunları bırakmak da az önce senin de dediğin gibi çok kıymetli ve kaç yaş olursa olsun zararın neresinden dönülse kârdır ve bırakılmaya çalışılmalı. Olumlu tutumumuzun adı da demokratik kabul edici tutumdur aslında. Literatüre öyle geçmiş. Şimdi ben hep şunu söylerim, yine dayanamayacağım, söyleyeceğim. Demokrasiyle yaşayan toplumlarda zaten demokratik davranma algısı oturur. Yani nasıl demokrasiyi kendimizde uygulanırsa biz de çocuğumuza veya çevremizdeki insanlara öyle uygularız. Neyse ki çok şanslı bir toplumuz bu konuda. Biz çok demokratik bir koşulda yaşadığımız ve yıllardır da demokrasiyi böyle yoğun bir şekilde aldığımız için neyse, çok oraya şey yapmayacağım, çok fazla korkma. O yüzden de biliyoruz tabii ki, içimizde çok sindirdik, çok
Tabii,
içselleştirdik,
yani biz çok
hakimiz.
içselleştirdik. İçselleştirdik, yani demokrasi bizim hücrelerimize işlemiş durumda.
Aynen öyle. Yani aslında sıkıntı birazcık uygulanmasındaki sıkıntı buradan da ileri geliyor. Buna dikkat çekmemin sebebi bu, yoksa politik bir tartışma yaratmak değil. Ama
Yok yok, değil. Ben senin demek istediğini anlıyorum
evet.
Gökçen.
Evet.
Yani bu aile denilen o küçücük yapıdan çıkıyor. Aslına bakarsan bu kültürel bir şey.
Aynen öyle.
Bizim
Aynen öyle.
geçmişten, geçmişteki büyüklerimizden, işte bizim büyüklerimizden, geçmişteki toplumdan miras kalan bir şey. Bizim aldığımız bir
Öyle.
şey.
Öyle.
Ama bu şekilde almamız, bu şekilde yürütmemiz gerektiği anlamına gelmiyor.
Evet.
Değişebiliriz,
Aile de hani
gelişebiliriz.
deriz ya hep, toplumun en küçük yapısıdır, yapı taşıdır diye.
Tabii,
Yani
tabii.
toplumdan çok bağımsız bir yapı da değil o yüzden. Ama
Evet.
yine de şöyle bir umut barındırıyor. Yani kapımızı kapatıp kendi elimizde olduğumuzda çocuğumuza yaklaşımımızı doğru yollarla, doğru kanallarla ne kadar belirlersek, işte bu yayılabilir ve daha toplumu da değiştirebilir. Yani ufaktan başlayıp topluma da yansıyabilir. O yüzden demokratik tutum denince adına hani demokrasiden de bahsetmemek mümkün olmuyor. En zor tutumdur deriz. Çünkü uygulanması zor, çünkü sabır istiyor. Bir takım
Çok.
yöntemler var içerisinde ve bu yöntemleri kullanabilmek, uygulayabilmek için bunları anlamak ve üzerine düşünmek gerekiyor.
Evet,
Hatta
evet.
bir kendiyle yüzleşmeyi gerektiriyor. İnsanları şeye mecbur bırakıyor. Yani ben bunun ne kadarını nerede yapabilirim? Hangileri bana uyar? Buradan anladığım, bu tutumun önerdiğinden anladığım davranışların kaçını kazanmışım? Kaçı bende yok? Biraz bunlarla
Evet.
ilgili bir öz analiz de yapmayı gerektiriyor aslında. O yüzden zordur. Ama adı bu. Önce adıyla başlamak istedim. Kabul edici tutum. Diğer ismi de o zaten. Demokratik kabul edici tutum. Kabul etmeden de anladığımız ve tutumda aslında önerdiğimiz şey şu: çocuk koşulsuz kabul görmelidir. Yani yaramazlık da yapsa, onların tabiriyle, ben çok sevmiyorum yaramazlık lafını ama aileler çok kullanıyor. Yaramazlık da
Haylazlık
yapsa,
diyelim ona, haylazlık
haylazlık değil,
diyelim.
haylazlık daha sempatik, evet,
Evet.
haylazlık da yapsa, işte
Evet.
bir derste başarılı da olsa olmasa da, aileyi utandırdığını düşündüğü ailenin şeyler yapmış olsa da, çocuk her durumda kabul gördüğünü bildiği bir aile içerisinde olmalıdır. Demokratik tutumun ve
Evet.
kabul ediciliğin içerisinde bu da var. Koşulsuz bir sevgi almalıdır. Yani sevgimizi bir koşula bağlamadan. Hani şunu yaparsan seninle şunu yapacağım, İşte seni şu
Çok
kadar
doğru.
seveceğim, bunu yaparsan çok mutlu olurum, bunu yapmazsan hiç mutlu olmam gibi. Çok sürekli koşulların yaratıldığı bir ifade pek barındırmaz, istemez. Tabii ki duygu bildirimleri önemlidir. Yani çocuğa hoşlandığımız, hoşlanmadığımız şeyleri söylemeyi de bunun içerisine koyuyoruz. Hani ben bunu yapmandan hoşlanmadım, böyle davranman beni şu yüzden üzdü gibi açıklamalar yapılabilir. Hatta yapılmasını öneriyoruz. Ama sevgiyle bir tehdit olmamalıdır. Yani seni böyle yaparsan daha az seveceğim, annen olmayacağım, babam olmayacağım ya da işte
Evet.
gideceğim gibi tehditlerle çok küçük yaştan başlayarak söylememeyi öneriyoruz. Çünkü aslında zaten çocuk da çok farkında, siz de farkındasınız. Yani zaten öyle bir dünya yok yani. Annesi babası olmaya devam ediyorsunuz. Yani çok böyle kaptırıp buna kendini ortadan kaybolan babalar hariç genelde hani oradasınız. Yani gitme şansınız yok, kaçamıyorsunuz. O yüzden çocuğu bunda tehdit etmenin de çok anlamı yok. Yani o öfke
Evet,
anları
yok.
ağızdan kaçıyor. Çocuk da bir süre sonra anlıyor zaten gerçek amacıyla söylemediğinizi. Ama sonuçta yere basan, ayakları yere basan ve gerçekten yapabileceğiniz şeyleri ifade edin diyoruz.
Çocuğun sırf gözünü korkutmak için bile olsa sevgisizlikle veya gitmekle, terk etmekle tehdit etmeyin diyoruz. Bu tutumun içerisinde mesela bunlar yok. Bunları yapmamanızı öneriyoruz. O yüzden bir kabul edicilik barındırıyor. Sınırlar biraz daha bu tutumda tabii ki daha esnek ama tutarlı. Şimdi esnek demek şunu sağlıyor. Evet, değişmez değil sınırlar. Yani az önce Bora Bey'in sorusuna cevap verirken dediğim gibi yaşa göre de sınır değişir. Çocuğun ihtiyacına göre de sınır değişir. Ailenin yapısına göre yaşamsal koşullara da değişir. Pandemide şimdi yepyeni sınırlardan bahsediyoruz mesela. Eski sınırları koymayın diyoruz. Esnetin diyoruz. O
Değil
yüzden
mi?
sınırlar esnek olmalı, değişebilir olmalı. Ama bu şu demek değil. Bugünden yarına da değişmez pat diye. Çocuğun ısrarıyla,
Evet.
inadıyla değil bu değişim. Hani belli koşullara bağlı olarak. O yüzden esnekliği çocuk hissetmeli ama bir tutarlılık da olmalı bu sınırlarda. O nedenle hani bu tutumun içerisine bunu koyuyoruz. Aslında hani biraz şöyle demiştik ya tutuma konuşmaya başlarken Veysel Hocam. Hani bir tarafta disiplin çubuğu var, çizgisi. Az disiplinden çok disipline kadar böyle giden bir çizgi. Şuradan da böyle sevgiyi geçirirsek, sevgi ve ilgi çizgisini aşırı sevgiden yetersiz sevgiye kadar bunun ortada kesişmiş halini istiyoruz. Yani yeterli hoşgörü, yeterli ilgi, sevgi, yeterli disiplin, yeterli kural ve hani aynı şekilde işte yeterli anlayış. Hepsi bir arada olursa o zaman çocuk bunlardan işte yettiği dozda etkilenerek daha olumlu bir hal alıyor. Yani farkındaysan bütün olumsuz tutumların başında bir aşırı ibaresi var zaten.
Evet,
Aşırı
evet,
hoşgörü,
evet.
aşırı koruyucu, aşırı
Evet.
baskıcı. Hepsinde bir aşırı lafı var. Şimdi bu aşırılığı dozunu ayarlamak, hani bu kaç doz, hangisinden ne kadar yapacağız, nasıl koyacağız bunları falan diye ölçmek kolay değil. Bu hesaplamaları yapmak evet kolay değil. Ama bir hapı da yok yani benim şu an tarif edip de hemen herkesin hop diye alıp yutacağı. Ama yaptıkça oturan, birazcık yaşa göre bakılan, o yüzden yaş özelliklerini takip edin hep diyoruz ailelere. Sınırları ve sorumlulukları yine çocuğun yaşına göre verdiğimiz, hissettirdiğimiz bir yaklaşımda dengeli gidebiliyor. O zaman yeterli oluyor işte. Aslında o klasik atasözümüz bu konuda doğru yani. Her şeyin fazlası zarar. Aşırıya kaçmadığımız sürece hoşgörü de güzel bir şey, korumacılık da güzel bir şey, disiplin de güzel bir şey. Ama aşırıya
Çok
kaçtığımızda
doğru.
işte bunlar olumsuz tutumlar oluyor. Çocuğu mükemmel kılmak için hedefler koymamız, onun sınırlarının dahilinde potansiyelini geliştirmemiz çok önemli. Ama çok abartırsak mükemmellikçi bir tutum oluyor işte. Çok abartmalar bu işin çığırından çıkartan yerler. O yüzden tekrar tarif edecek olursak hani birinci basamak ilk belki işte kurallarla ilgili esnek ve tutarlı olmalı. Kurallar konduğu zaman yaşa uygun olmalı. Ve bu kuralların yaşa uygunluğunu da hani internette birçok kaynak var. Takip edip bulabilirler. 3 yaşa ne koyayım, 5 yaşta ne diyeyim, hangisi doğru, hangisi yanlış. Bizim eski programlarda da konuştuğumuz bir şey. Bir diğer şey çocuğun yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda bir şeyleri
Tabii,
yönlendirmek.
tabii, tabii.
Hani
Ya bir de
mükemmeliyetçi tutumdaki kadar her şeye gitsin. Sporda da başarılı olsun, sanatta da işte derste de
evet.
orada da her yerde başarılı olsun algısı değil. Onun yerine keyif aldığı, yapabileceği, istediği şeylerde varlık göstersin. Hani çok da böyle kurs manyağı olmasın çocuk mesela. Demokratik aileler bunu yaparlar. Sınırlar çocukla birlikte belirlenir. Hani çocuğun da birey hakları vardır demokrasilerde çünkü herkesin hakkı var. Ama son sözü her zaman aynı kişi söylememeli. Yani son sözü hep anne baba veya son sözü hep çocuk söylememeli. Son sözde çocuğun iyilik hali göz önünde bulundurularak ortak bir karar alınmalı. Ama bazı konularda da çocuk kendi adına kararlar verebilir. Mesela
Çok
hani
doğru, çok doğru.
ne renk kıyafet giyeceğini, ne yemekten ne kadar giyeceğini, işte
Evet.
mevsimine uygun seçiyorsa dışarıda giyecek kıyafeti karışmayın diyoruz ya, onu giymek
Aha.
istiyorsa o renkleri abuk sabuk seçse de çok lüks olsa da öyle giyinsin. Çünkü onu
Evet.
yakıştırmış kendisine. Ama mevsime uygun giyilmiyorsa tabii ki biz kış mevsiminde çocuğun şortla çıkmasına müsaade edemeyiz bunu istiyor diye. O yüzden hani bunu tarif ederken hep şöyle söylüyorum. Hani kuralları koyarken çocuğun benimsemesi için beraber oluşturun kuralları ve onunla anlaşmalar yapın, çizelgeler yapın. Sen de bize kurallar koy deyin, bizden ne bekliyorsun deyin. Hangi yaş olursa olsun verecek çok cevapları var bu konuda. Siz de uymaya çalışın onun beklentilerine, söylediklerine. O da sizinkilere o
Evet.
zaman daha çok uyum gösterecek. Ve bu
Ya bir de
noktada sen buyur,
bir de şöyle bir
sen
şey
söyle.
var. Özür dilerim, sözünü kestim. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi çocuktan da o kurallara, sınırlara uymasını falan bekliyorsak bizim de kendimize has, kendi hayatımızla ilgili kurallarımız illaki vardır ve bu konuda tutarsızlık göstermememiz gerekiyor. Yani çocuğa örnek olan biziz. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Eğer ne bileyim örnek veriyorum ben atıyorum şimdi. Saat işte 8'den sonra yemek yemeyeceğim gibi bir kural koymuşsak ya da buna benzer bir kural koymuşsak aile içinde bu biliniyorsa, çocuk da bu duruma vakıfsa özellikle şimdi çocuğun sizden olumlu bir şekilde, sizin ona olumlu bir şekilde örnek olabilmeniz için bu kurala ya üzgünüm ama uymanız gerekiyor. Uymayacaksanız da eğer çocuk yokken uymayın. Çocuk bunu görmesin. Ya burada örnek olma, model olma çok önemli. Eğer çocuğun kendi içinde tutarlı olmasını istiyorsak, bir gün öyle, bir gün böyle olmasını istemiyorsak, bizim de kendi içimizde tutarlı olmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Yani baştan işte o kuralları beraber koyarsak çocukla ve o da onları içselleştirirse zaten bir miktar uyuyor diyorum ya. Aynı şekilde onun da bizden beklentilerinde biz de senin söylediğin gibi hani biraz onun o taleplerini kulak veren ve
Tabii.
onunla birlikte yapmayalım dediğimiz şeylerde de o yapmayacaksa bizim de yapmadığımız bir durum olmalı. Mesela işte interneti çok işte abartıp mesela yaşı çocuklar için, okul çağı çocuklar veya daha ergenler için söylüyorum. Hadi internet detoksu yapalım diyor aileler mesela. Çok iyi fikir. Yani bu dönemde evet çocuklar çok başındalar çünkü. Hadi kapatıyoruz işte bilgisayarları bir saatliğine kapatıyoruz diyorlar mesela. Okey. Ama kendileri yine o sırada telefon alıyorlar ya da televizyon açıyorlar. Bu olmuyor. Yani beraber vakit geçirecek bir şey o saatte yapmak lazım. Çocuk biraz gördüğünü yapar. Aynalar çocuk. Yani taklit eder, bakar bize. O yüzden de hani bizim davranışlarımız önemli. Mesela sürekli bir çocuğa odasını toplamasından dem vuruyorsak, toplamadığı için şikayet ediyorsak oyuncak
Evet, değil mi?
kullanıcısı diye.
Değil mi?
Kendi odamızın da bir derli toplu olması lazım.
Bir de
Yani mesela
anlat.
sürekli toplanmamış bir halde görüyorsa çocuk sen niye toplamıyorsun der birazcık
Evet.
öncesinde.
Çok
O
haklısın. Bir
yüzden
zahmet toplasınlar yani. Tabii bir zahmet toplasınlar.
tam da bu tutumda bu var. Yani işte baştaki büyüklerin de yani anne babanın da
Evet.
demokratik davranmak için kendi söylediklerini yapıyor olması lazım. O büyüklerin de doğru davrandığını çocuğun görüyor olması lazım. İşte
Evet.
atıyorum sağlıklı beslenmeden çocuğa dem vuruyor ve işte vaktinde yemesini istiyorsak, aynı zamanda da işte bazı sebzeleri de denemesini istiyorsak ama yanında baba ya ben işte enginardan nefret ediyorum. Keşke enginar hapı olsa da alsam diyorsa ki benim böyle velilerim vardı. O zaman bu çocuğun enginar sevmesini o yaşta bekleyemeyiz. Belki sonra sevecektir
Yani.
damakları
Evet.
gelişince. Ama o yaşta sevmeyecektir yani. O
Evet.
yüzden hani model alırlar. Çok da çabuk etkileniyorlar. Özellikle işte erkek çocuklar işte belli bir yaşlarda böyle babaya özenme, baba gibi olmak. Kız çocuklar daha anne gibi olma eğiliminde oluyorlar. Bu 5-6 yaş gibi çok model alıyorlar kendi
Evet.
hemcinslerini. Bu olumsuz davranışları çok çabuk kopyalıyorlar o yüzden. O nedenle ne dediğimize, nasıl davrandığımıza dikkat edeceğiz biz de ağızdan çıkana, yaptıklarımıza. Bu tutumun içerisinde yine şu var Veysel Hocam. Yani çocukla mesela bir anlaşma yapıldı. İşte hafta içi şunları bekliyoruz senden, bunları yapmanı istiyoruz denildi. O da bunlara uyum gösteriyorsa, biz de söz verdiğimiz bir şey varsa o sözün arkasında duracağız. Yani
Değil
eğer
mi?
imkansız
Tabii.
değilse, işte ne bileyim verdiğimiz sözü hava koşulları veya işte yaşam koşulları çok
El
engelleyemiyorsa,
vermiyor.
verdiğimiz sözü tutacağız. Şimdi çocuğun
Evet.
her hafta anne babanın birlikte ailecek gidileceği yeri seçmesi de doğru değil. Sürekli çocuğun karar vermesi, ister ergen olsun, ister 3 yaşında olsun, sürekli çocuğun karar vermesi de doğru değil. Sürekli anne babanın dayatması da doğru değil. Hani bazen aileler şunu soruyor, işte özgürlük tanımak için biz birazcık işte onun istediklerini yapıyoruz. Ne kadarını yapıyorsunuz da bazen nerede çuvalladıklarını anlayabiliyoruz. Hani eğer çok fazla o yönetiyorsa, çocuğun sürekli tekelindeyse bu da bir sıkıntı. Ama otoriter ailedeki gibi her dakika anne babanın dediği oluyorsa bu da bir sıkıntı. O yüzden bazen
Evet.
haftalar çocuğun kararına bırakılmalı. Ne yapalım istersin bu hafta? Bu hafta sen karar ver denilebilir. Bazen de gerçekten imkansızsa istediği şey, hayır üzgünüm sen çok güzel bir örnek verdin, evet yapmamızı istiyorsun ama şu açılardan uymuyor bizim programımıza denilmeli ve huzursuz olacaksa da huzursuzluğuna katlanılmalı. Çünkü çocuk ağlamasın diye, huzursuzlanmasın diye, o konuşmuştuk daha önce hoşgörülü tutumun aileleri hep bunu yapıyor diye. Yani çocuk üzülmesin, mutlu olsun diye sürekli istediğini yapmak da bir başka handikap. Üzülebilir, mutsuz olabilir. Çünkü demokratik tutumda zaten duygular eşit. Yani bazen anne baba da üzülüyor çocuğun yaptıklarından, yapmadıklarından. Çocuk da bazen anne babanın yaptığı şeylerden etkilenebilir, üzülebilir, kızabilir. Bu duyguların hepsiyle tanışacak. Çünkü zaten evet, hayatın içinde var bu duyguların hepsi.
Çok doğru. Çok haklısın. Yani üzülmeyecek diye bir şey yok. Ya işte daha önceden yine söz ettik ya, bu dönem özellikle son işte bizim neslimizin, anne baba olan bizim travma tanımımız da değişti. Yani azıcık üzülünce, azıcık gözyaşı dökünce, işte ne bileyim odasına kapanınca, böyle bir anneye babaya ya da işte o kuralı, sınırı koyan, kuralı uygulayan kişiye azıcık tavır alınca biz zannediyoruz ki çocuk travma geçiriyor. Ya böyle bir şey yok ki. Yani travma, tabii travmayı ayrıca konuşalım bu arada. Bir programda senden dinlemek isterim ben onu. Senin deneyimin çok
sıkıntı.
Evet, biliyorum. Yani nedir ne değildir bunun konuşulması gerekiyor bana kalırsa. Ya bu travma değildir kardeşim. Yani dediğin çok doğru. Üzülmek de, sevinmek de, ne bileyim zaman zaman korkmak da, tabii kızmak da, öfkelenmek de, yani bunlar zaten hayatın içinde hepimizin yaşadığı duygular. Yani çocuk da öğrenecek bunları. Ve şunu unutmasınlar, asıl ona değinmek istiyorum ben. Şunu unutmasınlar, bunu ailede öğrenip birinci sınıfa başlayan çocuk açık ara başarılı oluyor. Abarttığımı düşünmesinler. Açık ara başarılı olur. Yani ben artık hani az önce örnek verdim ya, çocuk böyle Matrix'teki gibi böyle Neo'nun o Matrix'i görmesi gibi böyle tıkır tıkır tıkır dökülüyor ya. Ben bir çocuğu görünce çocuğun aşağı yukarı nasıl bir ortamda yaşadığını, nasıl anne babaya ne diyeyim maruz kaldığını, hangi davranışlara, hangi tavırlara maruz kaldığını, annesinin babasının aşağı yukarı nasıl olduğunu, hangisinin aile büyüğüyle, anneannesiyle, babaannesiyle büyüdüğünü vesaire anlıyorum. Böyle aynı o şekilde dökülüyor böyle.
Evet,
tıkır tıkır
tıkır. Evet. Mesela şunu ben çok yaşardım. Hani özel görüşmelerde de getirdikleri, bana getirilen çocuklarda. Hani çocuk çok mesela atıyorum bağırıyor diye aile çok şikayet. Çok bağırıyor, çok vuruyor. Her şeyi işte kırıp dökerek tepkilerini gösteriyor. Şimdi eğer özellikle çocukta böyle bir bağırma davranışı varsa hep şeyi sorarım ben ve genelde de çıkar. Hani ailede böyle yüksek sesle konuşan, hatta biraz bağıran başka bir karakter var mı? Genelde vardır. Yani çocuğun bunu taklit ettiği, bunu bir çatışma çözümü olarak öğrendiği bir kaynak olmalı. Çünkü hiçbir çocuk doğuştan hemen, yani ben bağırarak kendi dertlerimi anlatayım. Evet, sürekli ağlayayım da bunlar benim dediklerimi yapsınlar diye doğmuyor aslında. İlk ilişkiyle evet ağlamak, çünkü konuşamadığı zamanlar, ama konuşmaya başladıktan sonra çocuklar ağlamayı genellikle aslında canları acıdığında, bir şeye çok üzüldüklerinde, bir yoksunluk yaşadıklarında gösteriyorlar. Ama eğer bir çocuk ağlamayı artık bir şey istemek için davranış olarak bir hale getirmişse, tutarlı olarak bir şey isteyeceği zaman da ağlıyorsa, bunun aile tarafından işe yaradığını, aileden bu şekilde bir şeyler koparabildiğini öğrenmiş demektir. Yoksa aslında bir şey istemek için ağlamak çocuğun hani o doğasında yok yani. Bu sonradan ona yüklediğimiz şeylerden bir tanesi.
Evet.
O yüzden bu tutumda mesela hani duygulara izin vermek ve duyguları konuşmak var. Belki tam o olduğu anda da değil. Yani diyelim ki çok kızdı çocuk bize bir şeyle ilgili, hayır dedik diye veya işte hoşlanmadığı bir durum yaşandı diye. Tamam, şu an çok üzgünsün, çok kızgınsın, seni anlıyorum. Peki biraz böyle kalalım. Ya da hiçbir şey söylemek zorunda da değiliz. Bir süre kalınıp sonra konuşulabilir. Neye kızmıştın? Ne düşünmüştün? Bir daha böyle bir şey yaşanırsa benim nasıl davranmamı istiyorsun? Mesela ondan öneri de isteyebiliriz. Ben ne yapsaydım daha iyi hissederdin? Benim nasıl, ne söylememi isterdin? Öyle bir anda sana nasıl bir yardımda bulunayım gibi çıkmazlara girilen anları da çocukla konuşmak, tartışmak lazım. Ama bunları sadece konuşup, sadece içerik oluşturup da uygulamadan kaçıyorsak, uygulama konusunda bir tembellik gösteriyorsak da çocuk o zaman konuşuyor da yapmıyor diye düşünmeye başlıyor.
Hani evet.
Mesela bir karar alınmış, işte atıyorum çok konuşuyor çocuk evde. Ya sen bu kadar çok konuştuğun için ben işlerimi yapamıyorum. Hani senin birazcık buna limit koymanı istiyorum dendi. Çocukla bu anlaşıldı. Evet, yani işte belli saatlerde konuşacağız ama belli saatlerde herkes kendi işini yapacak denildi. Ama çocuk şuradan konuşmaya devam ettiğinde biz sürekli ona cevap vermeyi sürdürürsek, onu duymama oyununu oynamazsak, mesela o anda o oyunu oynamak duymazdan geldi.
Değil mi?
Biz seninle anlaşmıştık. Ben seni şu anda duymayacağım. Şimdi normal şartlarda bir çocuğu duymazdan gelin diye bir öneride bulunmam. Ama böyle bir durumda bulunuyorum. Çünkü çocuğun zaten sıkıntısı oysa çözmek için bu bir yani fırsat. Yapılabilecek bir şey. Ama yapılmadığında ve sürekli devam ettiğinde çocuk bu sefer bundan ne anlıyor? Evet, bununla ilgili anlaştık ama ben konuşursam onlar dinliyorlar. Ben ağlarsam dediğini yapıyorlar. İşte bu konuda örgütlü bir mücadele gerekiyor. Başa dönersek
Çok
lütfen,
doğru. Çok doğru,
benzer
çok doğru.
davranıp birbirimizle de ortaklık edip bu konuda bir hedef koymamız ve o hedefe davranış davranış götürmemiz lazım. Bu tutum
Çok
içinde
doğru.
mesela çok ceza ve çok böyle özellikle fiziksel şiddeti zaten konuşmuştuk, asla uygulanmaması gereken bir
Tabii
tarafı olduğu
olmaması
için.
gerekiyor.
Cezalar içinde bu tutum içinde çok ceza barındırmaz ama kararlılık barındırdığı için bazı davranışlarında çocuğun karşılığında doğal sonuçlar yaşaması vardır çocuğun. Mesela diyelim ki sürekli havlusunu ıslak bırakıyor çocuk. İşte söylememize rağmen asmıyor kuruluk kuruması için. O havluyu onun adına biz her seferinde asar ve kurutursak çocuk bunu öğrenmiyor. Doğal sonucunu yaşatmak dediğimiz bu bir ceza değil mesela. Havlunu al
Tabii.
dedim. Sana çok anlattım. Dinlemedin. Bak şimdi ıslak kullanmak zorunda kalacaksın. Hemen yeni bir havlu vermemek bu yüzden mesela. Önce bir
Evet,
of
çok
anlayıp
doğru.
tabii ki o anda of anne ya diyecektir. Of baba ne diyorsun ya diyecektir. Hiçbir çocuk da böyle sempatik karşılamıyor bunları. Ay tamam o zaman demiyor.
Aynen.
Ama biraz üstüne gideceksek bu noktalarda gideceğiz işte. Davranışların doğal sonucunu yaşatacağız. Anlaşma yaptığımız konularda biz arkasında duracağız. Durmasa bile birazcık da hani onunla vakit geçirme kısımlarında cimri davranmayacağız. Yani oyun oynayacağız.
Evet,
Oyunla da
ya.
öğreniyorlar çünkü
İhtiyaçları
heyecanlanıyorlar.
var, ihtiyaçları var.
Oyunla daha müthiş
İhtiyaçları var
öğreniyorlar.
yani.
Oyun içerisinde anne rolünü bazen ona yaptırtacağız ve biz onun gibi bir çocuk olacağız mesela. Onun gibi bir çocuk
Evet.
olup onun hoşlanmadığınız davranışlarını taklit edeceğiz ve görecek. Ya da o baba rolünde olacak da biz işte onun kardeşi gibi davranacağız falan. Yani biraz oyun yoluyla da çocuğa derdimizi anlatabiliriz. Bazen de aslında hani yapılan bu anlaşmalarda bunlar böyle işte yaş grubuna göre işte çizelgelere dönüştürülür, anlaşmalara dönüştürülse de çok keyif alıyorlar. Ama bazen aileleri vur deyince bir öldürme de var. Yani çizelgeler yaparsanız iyi olur diyoruz. Her şeyi çizelgelendirmeye çalışıyorlar.
Ya evet ya evet
Hiç
evet
artık
evet.
değil yani.
Evet ortası yok ya ortası yok.
Evet, haklısın.
Şimdi ben bu sözünü ettiğin en son bu olumlu aile tutumundan gelen çocukları şık diye anlıyorum zaten. Onlar direkt kendilerini ele veriyorlar. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla vesaire. Bu çocuklar hiçbir şekilde özellikle birinci sınıftan itibaren başlayan süreçte hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Yani zorlanmaları çok basit konularda oluyor. İşte evet okumaya geçebiliyorlar. Ya da ne bileyim
Olabilir.
bazı konularda diğer çocuklardan bir tık daha geriden takip edebiliyorlar, gelebiliyorlar. Ama bu onların gardını düşürmüyor. Çünkü aile destekleyici bir aile oluyor. Fakat diğer türlü o sözünü ettiğimiz olumsuz tutumlardan birisinin içinden çıkıp gelmiş çocukla ben sıfırdan başlayacaksam da başlayamıyorum. Eksi ondan başlamam gerekiyor. Eksi
Eğitimi
ondan
sıfıra
başlamam
getirmek
gerekiyor.
zorundasın önce.
Tabii. Önce sıfıra getireceğim ki çocuk ondan sonra bir 1-2-3 diye bir yükselmeye başlasın. Bunu ben yapmak zorunda kalınca, yani yapmam demiyorum. Ben böyle zor çocuklarla uğraşmayı da ayrıca seviyorum. Benim
Evet.
öyle de bir tarafım var. Zor çocuk, zor çocuklarla uğraşıp bir gelişme görünce artık başardım hissi oluşuyor bende. Bu benim hoşuma gidiyor. Ama
Aynen.
zor çocuk, şunu da unutmasınlar. O tür çocuklar sıfırdan başlamaz. Üzgünüm ama eksiden başlar. Eksiden başlayan çocuk, sıfırdan başlayan çocuğa nazaran yıl sonunu gördüğümüzde, birinci sınıfın sonunu gördüğümüzde o sıfırdan başlayan çocuk, atıyorum 50'de ise eksiden başlayan çocuk 30'da oluyor, 35'te oluyor. Anlatabiliyor
Evet.
muyum? Yani bu süreçte olumlu tutum doğrudan, hiç şüpheler olmasın, bunun garantisini veriyorum, doğrudan birinci sınıfa, ikinci sınıfa ve sonrasına yansıyor. Bundan
Aynen.
şüpheler olmasın, emin olsunlar.
Aynen. Bir de tabii yani bir yaklaşım modeli bu bizim bahsettiğimiz şey. Hani
Tabii.
olumlu tutumdaki bu işte demokratik algısı, kabul edicilik aslında tabii ki bir yaklaşımın ürünü. Ama şu da bir gerçek ki hani yapılan araştırmalar onu göstermiş hep. Hani çocukların işte daha işte kendilerinden tatmin, aileleriyle daha barışık. Barışık demek hiç tartışmıyor olmak demek değil. Hatta bu tutumda tartışma var, kavga var. Bazen uyuşmaz var. Çocuğun zaman zaman küsmeleri bile olabilir. Ama bunları nasıl karşıladığı ailenin önemli. Yani aslında burada aileye biçilen bir tutum modeli var. Çocuk bu tutum içerisinde her çocuk aynı davranmayabilir. Ama belli bir zaman sürdürülürse de belli bir kıvama geliyorlar tabii ki.
O geliyorlar, geliyorlar.
Bunlar yapılırsa çocuğun kesinlikle daha pozitif büyüdüğünden emin olabiliyoruz. O yüzden hani başta da söylemiştik. %100 yapmak belki çok zor. O yüzden
Evet.
Hani %60-%70'ine razıyız zaten. Yani bir miktar bunları yapmaya gayret edip arada zaman zaman o tuzaklara da düşeceğiz. Yani bazen daha korumacı olacağız. Bazen daha belki mükemmeliyetçi davranacağız. Ama ne kadar kendimizi gözden geçirsek o kadar iyi demem de o yüzden bunları mümkün olduğunca yapmamaya gayret etmek ve olumlu tutumda da bu tarif ettiğimiz ilkelere biraz göz gezdirmek lazım. Öyle söyleyeyim.
Evet, çok doğru. Bitirirken şunu söyleyeyim ben de. Hiç şüpheleri olmasın yine. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Biz de içinde bulunduğumuz için, biz de yaşadığımız için bu kadar rahatım. Değişmez diye bir şey yok. Çocuk değişiyor. Çocuk uyum sağlıyor. Çocuk ufak tefek üzüntülerden, ufak tefek ne bileyim kızmalardan, şundan bundan falan travma geçirmiyor. Onun ağlaması demek, travma yaşaması demek değil. Çocuk uyum sağlıyor. Buradan temel ne diyeyim etken ailenin kendini değiştirmesi. Birincisi bu. Kendi içlerinde kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. İkincisi kendi içlerinde tutarlı olmaları gerekiyor. Öncesi sonrası anlamında. Üçüncüsü anne baba ikisi kendi arasında tutarlı olması gerekiyor. Davranış açısından, kural sınır açısından. Ve en önemlisi bir yola girmişlerse eğer bizim bunu dönüştürmemiz gerekiyor diye karar verip girmişlerse istikrarlı bir şekilde devam etmeleri gerekiyor.
Evet, evet.
İnanın yani, arkadaşlar istikrar sonuç getiriyor. Şüpheniz olmasın.
Yardım almaktan da çekinmemeyi söyleyip belki.
Çok, ağzına sağlık. Evet, çok doğru.
Çünkü
çok doğru.
Bazen insan demiştin sen de bunu kendi yaşadığın bir örnek verirken geçen hafta. Yani insan bazen kendi içinde olduğu duruma karşı çok objektif bakamayabiliyor. Hangi meslekten olursak olalım, hangi işi yapıyorsak yapalım. O yüzden kendimize o objektifliği gösteremediğimizde, bir şeylerin yolunda gitmediği, çocukta da bazı belirtiler gözlemlediğimiz zaman, sıkıntılı durumlar gözlemlediğimiz zaman yardım almaktan da çekinmemek lazım. Bu yardım ister aile bireylerinden istenen bir yardım olsun, ister öğretmenden alınan bir destek olsun, daha da uzun vadede devam eden sorunlar için de bizim gibi uzmanlara da başvurmaları iyi olur. Yani psikolojik desteklerin büyük bir kısmı özellikle çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar aslında bir aile birlikteliği ve aile tutumu düzenlemesi üzerine de yapılmış oluyor. Çünkü hiçbir zaman çocukla tek başına çalışma değil, daha böyle aileyi de kapsayan modeller.
Tabii.
Çünkü mutlaka bir çocukta bir sıkıntı varsa bunun ailede de bir yansıması veya bir kaynağı oluyor. O yüzden tutum düzenlemeleri bazen uzman eşliğinde yapılmalıdır. Belki de gözden kaçırılan belli noktalar vardır. O yüzden bundan da kaçınmamalarını söyleyerek ben de bitirmek isterim bugünü.
Çok haklısın, çok doğru söylüyorsun. Biz de yeri geldi senden destek aldık, Serkan'dan destek aldık. Eksik olmasın, o da desteğini sundu bize. Yani bu işin içinde olmak, eğitimle ilgileniyor olmak demek kendi yaşadığın sürece çözüm bulabilmek demek değil. Bazen insan çözümsüz kalıyor. O açıdan anne babaları da çok çok iyi anlıyorum. Çocuk yetiştirmek çok zahmetli, çok zor ve bir sürü handikap barındıran bir süreç. O yüzden dediğin çok doğru.
Evet.
Dışarıdan bakan bir kişi, bir göz her zaman için daha iyi görebilir. Destek almaktan çekinmesin.
Aynen. Yine diğer yayınlarımızda olduğu gibi bu yayınımızın da Z raporunu zaten yine birkaç gün sonra sunarız. Çünkü bugün bağlantıda ciddi sıkıntılar yaşadık, bir geldik, bir gittik, bir donduk, bir sesimiz gelmedi falan. İnternetin azizliğine vuruyoruz herkes gibi. O yüzden Z raporu belki daha açıklayıcı olur. Donduğumuz yerleri de açıklar.
Aynen. Çok haklısın. Artık Z raporu kaçın.
Herkese çok sevgiler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Görüşürüz.
Şimdiye kadar dinleyen arkadaşlar.
Teşekkür edelim kalanların. Çünkü gerçekten çok kopukluklar yaşadık.
Evet.
O yüzden bir saate kadar kaldığınız için de teşekkür ediyoruz. Ayrıca görüşürüz. Kendinize iyi bakınız.
Ay, sevgiler. Burada Hanım'a da sevgiler.
Kesintiler de olsa çok doyurucuydu demiş. Ne mutlu. Böyle yorumlar duyunca da ekstra seviniyoruz.
Evet.
Yani yayını tekrar paylaştığımızda o kopuklukları telafi edeceğiz inşallah. Dediğim gibi Z raporu.
Tabii.
Görüşürüz.
Tabii. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz sevgili eski dostum.
Haydi canım benim.
Hadi tschüss.
Tschüss.
Görüşürüz.